Herkese merhabalar, ben Burak Schultz. Bu videoda sizlere Apple iPhone 17 Pro hakkındaki deneyimlerimden bahsedeceğim. Pro Max ve Air'i incelemiştik, anlatmıştık. Sıra geldi 17 Pro'ya. Senelerdir Pro telefonları ben tercih ediyorum Pro Max yerine. Aslında bu sene Pro Max kullanma niyetim vardı. Nasip olmadı diyelim. Ama aralarında en çok kullandığım telefon yine de 17 Pro oldu. Malzeme kalitesiyle alakalı bir takım yorumlarım olacak. Performansıyla alakalı kanıtlı bir şekilde yorumlarım olacak. Kamera tarafı fotoğraf ve video örneklerini göreceksiniz. Ha, genel manada yine bu boyutlarda bir telefon almak istediğinizde en iyi telefonlardan bir tanesi. Ama artıları var, eksileri var. Detaylara gelelim. Numara 1, malzeme kalitesi ve renk konusu. Şimdi bu telefonu ben düşürdüm. Yani alüminyum malzemenin titanyuma kıyasla ezilmeye, bükülmeye karşı daha dayanıksız olduğunu biliyoruz. Termal açıdan da ısı dağıtımı anlamında daha iyi olduğunu biliyoruz. Yani orada aslında bir takas yapıyorsunuz. Ha, titanyum malzeme ile alüminyum malzemeyi kıyasladığında soğuk metal hissiyatı olarak, eldeki hissiyatı olarak hangisi daha iyi? Alüminyum daha iyi. Ama titanyum daha sağlam. Ben 16 Pro telefonumu da bu telefona benzer bir şekilde düşürmüştüm. O telefonun sağında solunda ufak tefek çizikler belki oluştu. Yani çok gözde seçemiyorsunuz. Ama bu telefonu bir gün yağmurluydu. Elimden bir uçurdum. Önce merdivenin basamağına, oradan yüzüstü yere aşağı düştü. Ve telefonda ciddi ezikler, çizikler oluştu. Rengiyle alakalı konu da aslında burada devreye giriyor. Aslında 17 Pro Max'in o gümüş versiyonunu denemiştim. Şimdi o telefon çizildiğinde altından farklı bir renk çıkmıyor. Ama bu lacivert renkli iPhone 17 Pro düştüğünde altından o gri malzemeyi görmüş oluyorsunuz. Yani renginde uzun vadede aslında bir avantajı bulunmakta kılıfsız kullanacaklar için. Lakin 17 ailesiyle beraber gelişimine birebir şahit olduğum bir konu var. O da ekranın çizilmeye karşı dayanıklılığı. 15 Pro'yu da 16 Pro'yu da ben çizmiştim vallahi. Yani cebimdeki anahtar, bozuk para, sonrasında farkında olmadığım anlarda o telefonlar kılcal olarak çizilmişti. Temperli cam veya jelatin kullanmayı da sevmiyorum telefonda açıkçası. Bana telefonu çirkinleştiriyormuş gibi geliyor. Yani koruyor da çirkinleştiriyormuş gibi. Şimdi bu telefonda çıktığı dönemden bu yana arkadaşlar kılıfsız, jelatinsiz kullandım. Çok da dikkat etmedim. Buna rağmen ekranı o kısa sürede, hani 15 Pro ve 16 Pro çizilmişti, benzer sürede bu telefon ekranında hiçbir çizik oluşmadı. Çizilmeye karşı çok daha dayanıklı ekranlar var artık. Boyutlar ve kullanışlılık anlamında hani Pro'ları tercih etme sebebim zaten Pro Max'ler yerine buydu. Hani tek elle kontrol edebileyim istiyordum. Ha, birazcık daha küçük boyutta olsun isterim telefonlar ama işte bataryadan bir şeyleri feragat ediyorsunuz. Mesela Air bir günü bile çıkaramayan bir telefon. S25 Edge yine bir günü bile çıkaramayan telefonlar. Yani günü çıkaramadıktan sonra ne kadar ince olduğu, hafif olduğu da çok bir şey değiştirmiyor en azından benim gözümde. Tuşların hissiyatında bir değişiklik yok. Önceki nesillere baktığımda oldukça diri hissettiriyorlar. Basarken o geri dönütü oldukça hoş. Face ID sorunsuz ve pürüzsüz çalışıyor. Çeşitli satın alma işlemlerinde onaylama aracı olarak kullanıyorsunuz veya bir geçiş anahtarı olarak kullanıyorsunuz. Mesela işte Gmail hesabıma gireceğim. Telefonundan yüzümü okutuyorum. Ne işte e-mail giriyorum, ne şifresini giriyorum. Buradan geçiş anahtarı olarak telefonu kullanabiliyorum. Ve oldukça güvenli bir sistem LiDAR kullandığı için arkadaşlar. Optik bir sistemin çok daha ötesi bir güvenlik sunuyor sizlere. Bu 17 Pro'nun simli versiyonu, ne demek istiyorum? Yurt dışında e-simli versiyonu da var. Hatta bataryası da daha büyük, daha fazla kullanım süresi sunuyor. Şimdi fiziksel sim artık hani uğraşılmaması gereken bir şey. Yani e-sim varken, onun kolaylığı varken fiziksel sim mantıklı bir şey değil. Ama ve lakin ülkemiz kullanıcı kitlesi de e-sim'e alışkın değil. Operatörlerin eline bakıyorsun. Hatta sayıda operatörlerin eline bakmak durumunda kalıyorsun gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla eSIM mantıklı olan şey ama fiziksel SIM bizim alışkın olduğumuz şey. eSIM'li versiyonu ülkemize gelseydi yani ben şahsen en azından daha çok memnun kalırdım. Ekran 6.3 inç Super Retina XDR OLED LTPO ekran. 120 Hz tazeleme hızına sahip, 3000 nit'e kadar çıkabiliyor tabii ki HDR için. Güneş altında ise aslında 1600 nit'e kadar çıkabiliyor. Yani güneş altında görünürlük anlamında eğer bir beklentiniz varsa HPM değerine bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu telefon güneş altında net bir şekilde gözüküyor mu? Gözüküyor. Bir önceki nesilde bunlarla alakalı bir sorun var mıydı? Hayır. Ekran ışığı şiddetini arttırdılar. Hani renk doğruluğuyla alakalı çok ciddi farklar var mı? Hayır. Renk doğruluğu anlamında da çok ciddi farklar yok. En nihayetinde hani günlük kullanımdan bahsedelim. İşte YouTube, sonrasında oyun oynuyorsunuz. Sonrasında renk doğruluğu odaklı belki de içerik üretiyorsunuz. Hani yanınızda, etrafınızda bulabileceğiniz en iyi ekranlardan birini aslında cebinizde taşımış oluyorsunuz. Kullanılan Yonga'ya geldiğimizde Apple A19 Pro arkadaşlar. 2 performans çekirdeği, 4 tane de enerji verimliliği çekirdeğinden oluşmakta. Ama sentetik testlerle sınadığımızda ortaya çıkan sonuç şu. Pro Max ile Pro arasındaki en önemli farklardan. Evet, yani tekil bir skor aldığınızda birbirlerine oldukça yakınlar. Pro Max çok çok az önde. Yani o da %2'lik, %3'lük farktan bahsediyoruz. Hatta onun da altında seyredebiliyor. Ama ve lakin Pro Max daha hızlı bir şekilde soğuyabiliyor. 17 Pro'nun soğumayla alakalı bir sıkıntısı var. Vapor Chamber kullanmış olmasına rağmen işte yeni nesil 17 ailesinde maalesef bu telefon Pro Max'ten daha geç soğuyor. Bu ne demek oluyor? Oyun oynuyorsanız özellikle arkadaşlar, ekran daha hızlı bir şekilde ışını kısıyor ve diyelim ki oyun işinizi bitirdiniz, daha geç bir şekilde ekran ışığı kendini toparlayabiliyor. Ha, sıkıntılı derecede mi? Hayır. 16 Pro'daki gibi kesinlikle değil. Titanyum malzemeden dolayı ateş topuna dönmüyor. Vapor Chamber kesinlikle yaramış. Oyun oynarken bu telefon mesela beni hiç yormuyor. Gerçekten hiç yormuyor ısı anlamında. Hani bu kadar gücü bu şekilde kontrol edebilmeleri, tabii ki Vapor Chamber bunun sorumlusu, görevlisi. Gövdenin alüminyum olması bunda çok çok önemli bir rol oynuyor. Kameralara geldiğimizde 17 ailesinin hepsinde öz çekim kamerası tarafında 18 megapiksellik kare bir sensör kullanıldı. Avantajı neydi? Telefonu dikey tuttuğunuzda yatay videolar çekebiliyordunuz. Bu içerik üretenler için çok önemli bir avantaj olmakla beraber normal bir kullanıcı için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama benim için mesela fuarlarda ne işe yarıyor? Ben telefonu yatay tutmayı çok sevmiyorum. Dikey tutarken daha rahat geliyor bana. Yatay tutarken 5 video çekebileceksem, dikey tutarken daha rahat tuttuğum için 10 tane video çekebilecek kadar enerjim olmuş oluyor fuar ortamında mesela. Benim için avantajlı.
Şu anda beni iPhone 16 Pro'nun ön kamerasından görmektesiniz. 4K 60 kare saniye HDR çekimi yapmaktayım. Şöyle bir salladığımda nasıl bir tepki veriyor onu da görmenizi isterim. Şu anda beni iPhone 17 Pro'nun ön kamerasından görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Sesimi, arka planı, benim yüzümle arka plan arasındaki ışık farkını ölçümlemenizi istiyorum.
Arkada ise önceki neslin, yani iPhone 16 Pro'nun aksine bütün kameralar 48 megapiksel. Yani ana kamera 48, işte geniş açı 12 falan filan değil arkadaşlar. Ve bu kameralar 4K 120 kare saniye sizin çekim yapmanızı sağlıyor. Yani 4K 120 kare saniyeden de bir ağır çekim alabilirsiniz. Oldukça yüksek çözünürlüklü bir şey ortaya çıkmış oluyor. ProRes destekli. Ben bu telefonlara mesela bir tane Tip-C depolama takıyorum ve ProRes kayıt alıyorum fuar ortamlarında. Kamera götürmüyorum yanıma. Telefonumu alıyorum ve kimse de şey demez yani. Ya telefonla çekmiş videoyu püh demez. Ortaya çıkan kalite benim de beklentilerimi karşılıyor. İzleyenin de beklentilerini fazlasıyla karşılar. Kamera performans anlamında ilk dikkatimi çeken şey dinamik aralık performansı oldu. Bir sahne çekiyorsunuz, bir taraf aydınlık, bir taraf karanlık. Birden fazla pozlamayla fotoğraf çekip bunları birleştiriyor. Hatta fotoğrafı çekip galeriye gittiğinizde böyle düzenlendiği ana şahit olmuş oluyorsunuz. Ve görmüş olduğum dinamik aralık bir önceki nesile göre biraz da olsa daha iyi. Çok ciddi bir fark yok. O bence öyle. Yani telefon değiştirecek kadar bir kamera farkı olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu baştan söyleyeyim. 16 Pro sahibiyseniz, 15 Pro sahibiyseniz dinamik aralık farkı artık hak edecek seviyeye geldi telefon değiştirmek için. Sonrasında çözünürlüğe bakıyorum. 48 megapikseli açmanız gerekiyor arkadaşlar. Varsayılan olarak normalde 24'te. Sizin onu 50 açmanız gerekiyor. Çoğu kullanıcının da haberi olmayan bir şey. 48 megapiksel çektim zannediyor. Portre modunda çektiğim fotoğraflar oldukça hoşuma gitti. Obje ayrımı ile alakalı pek bir problem yok. Geçtiğimiz yıllarda telefon böyle çıktığı dönemlerde şey oluyordu. Portre modu çok düzgün çalışmıyordu. Sonra güncellemelerle beraber toparlıyordu. Burada hani kutudan çıktığı haliyle portre modu güzel. Video tarafında, yani zaten benim iPhone'ları en çok ön plana çıkardığım şey video. Çünkü fotoğraf tarafında Xiaomi'nin olsun, Huawei'nin olsun çözümleri hem çözünürlük anlamında hem de yani o renk kimyasının oluşturulması anlamında çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyorlar. Yani iPhone'un orada geride kaldığı, tepe modelleriyle beraber bile geri kaldığı noktalar olabiliyor. Ama videoya geldiğinde video tarafında hala en kullanışlı, hem optik hümaya sabitleme anlamında hem de bitrate anlamında hem de o video üzerinde bir takım kurgular yaparken işte rengiyle, gölgesiyle oynarken en iyi sonuçları alabildiğim telefon kesinlikle iPhone'lar oldular. Sosyal medya tarafına geldiğimizde Samsung'un üst segment telefonları aslında sosyal medyada şu anda çok çok tatminkar, neredeyse kayıpsız sonuçlar veriyorken işte ben bunu Xiaomi'de veya Huawei'de maalesef henüz bulamıyorum. Samsung o işi halletti. Üst segmentte kesinlikle halletti. Sosyal medyada sizi üzmez. iPhone'lar konusunda ise hiçbir zaman öyle bir sorun olmadı. Telefonun arayüzü anlamında iOS 26 işte beta geliştirici versiyonunu kullanıyorum. Hala bir takım sorunlar var. Mesela YouTube'da Shorts izliyorum. Bildirim geliyor. Bildirim geldikten sonra video duruyor ya. Yani devam edecek. Devam etmiyor. Ben play'e bastığımda da böyle dona dona gidiyor. Instagram'da ses kaydı alıyorum. Mesela bir tanesini aldım, bir tane daha alacağım. Veya işte onu beğenmedim, sildim, bir tane daha alacağım. Ses kaydı almıyor. Uygulamayı kapatıp açmam gerekiyor. WhatsApp'ta ufak tefek sorunlar var yine işte ses kaydı alma esnasında karşıma çıkan. Arayüzde ufak tefek donmalar, takılmalar var yani kilit ekranında dahi. Geliştirici versiyonu olduğu için çok yorumda bulunmak istemiyorum ama likit tema benim kesinlikle hoşuma giden bir tema değil. Özelleştirme uygulamaları var ama bunların da çok önemli bir kısmı maalesef yani App Store'da ücretli ve haftalık 300 lira mesela diyor. Ya haftalık 300 lira ben uygulamaya verir miyim? Öyle bir dünya yok. Batarya tarafına geldiğimizde 3998 mAh'lik bir batarya var. eSIM'li versiyonu 4200 mAh civarı. 45 Watt destekli arkadaşlar. Harbiden 45 Watt destekli bir PD adaptörünüz varsa 45 Watt'ta şarj oluyor. Bir önceki nesile göre en büyük avantajlarından. MagSafe tarafında da 25 Watt'a kadar artık destek var. Benim bütün MagSafe'lerim mesela demode kaldı. Onları artık değiştirmem gerekiyor ama adaptör tarafında çok uyguna 400 TL civarlarına bu telefonu tam hızda şarj edecek adaptörler bulabiliyorsunuz. İlla orijinalini almanıza gerek yok. Benim kullanımım şöyleydi. Otomatik ekran ışığı, Turkcell hat, hücresel veri kullandım. Gün içerisinde bol bol sosyal medya, mail takibi, kamerayı sık sık kullanıyorum. Oyun tarafında da şöyle bir yarım saat kadar bir oyun oynuyorum artık. Ve böyle bir kullanımla beraber elde ettiğiniz ekran süresi 7,5 saat civarlarında seyrediyor. Yani günü tamamlamak için oldukça yeterli bir süre. Pro Max gibi 1,5 gün telefonu değil, 1 gün telefonu. Hoparlör kullanımına geldiğimizde stereo bir hoparlör kullanımı var. Air'de mesela mono vardı, rezalet bir şey açıkçası. Şimdi burada duyduğum ses beni tatmin ediyor. 16 Pro da beni fazlasıyla tatmin ediyordu. 16 Pro ile 17 Pro arasındaki fark bence maksimum ses şiddetinde değil de bas anlamında. Yani telefon birazcık daha gürül gürül alt tonlara inebiliyor. Bu da benim dinlediğim müzikler, parçalar neticesinde hoşuma gitmedi değil. Ve bu telefondan çok daha büyük mesela S25 Ultra bana istediğim ses performansını vermiyor mesela. Ama 16 Pro da veriyordu. 17 Pro da üzerine katarak gelmiş. Gelin dinleyelim. Kablosuz bağlantı hızını 17 Pro gibi Wi-Fi 7 destekli Asus RT BE58U ile gerçekleştirdik. 4 çekirdekli ve 1 GB RAM'li yüksek performanslı bir router kendisi bu videonun destekçisi Asus oldu. 2.5 GB LAN ve USB 3.0 portlu AI Mesh ile birden çok destekli ürünle mesh altyapısı kurabileceğiniz, WPA 3 destekli AI güvenlikli akıllı ev yönetimi kurabileceğiniz 160 MHz ile çift band üzerinden 3600 MB kadar çıkabilen bir router. 2.4 GHz ve 5 GHz arasında otomatik geçiş yapabiliyor ve şu anda 17 Pro'nun aldığı hızı görüyorsunuz. 4K içerik aktarımı, düşük tepki süresiyle oyun, bu hızlar her şeye yeter. Asus router uygulaması üzerinden kurulumunu yapıyorsunuz. Kullanıcı ve ağı belirleyip şifre giriyorsunuz ve bu kadar çalışmaya hazır. QoS ile ağı oyun için optimize ettim. Farklı kullanım senaryolarına göre de modlar var. AI Protection'ı anlık olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ağda bir sorun var sanırım dediğinizde tanılayabiliyorsunuz. Trafik istatistiklerini canlı izleyebiliyorsunuz. Router'la uyumlu IP güvenlik kamerası, medya oynatıcı, bulut depolama uygulamaları var. En güzeli de Edgard, tek tıkla reklamları engelliyor. Asus RT BE58U donanımıyla, performansıyla tavsiye edebileceğim bir çözüm olmuş. Videonun sonuna geldiğimizde Apple iPhone 17 Pro, 16 Pro sahibinin geçmesi gereken bir telefon mu? Ön kamerayı çok sık kullanıyorsanız geçebilirsiniz. Mesela ben geçerdim. Çünkü ben içerik üretiyorum. O benim bayağı işime yaradı o kare sensör. Ama bunun dışındaki özelliklerine bakıyorum. Batarya tarafı yani 16 Pro benim günümü çıkarıyordu zaten. Performans tarafına bakıyorum. Oyun oynarken çok daha serin, çok daha rahat, konforlu bir şekilde oyun oynayabildiğim için bir avantaja dönüştü mü dönüştü. Ekran anlamında öyle devasa bir farkı yok. Ergonomik anlamda zaten hemen hemen aynı telefonlar. Malzeme kalitesi değilse de. Yani bu telefon hani 16 Pro'dan geçecek birisi için bence mantıklı bir telefon değil. 17 Pro'ya hani sıfırdan telefon alacaksınız. 17 Pro çok iyi telefon. Yani benim editör olarak tercihim. Ödülünü de vereceğim. Ama ve lakin hani 15 Pro'nuz vardır. Artık biraz eskiyordur. İkinci el piyasası düşüyordur. O zaman satıp 17 Pro neden olmasın? Gayet dolu bir telefon. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri desteklemiş olursunuz. Benim değinmediğim bir şey varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.